Ayrım 17.
Sayfa 564. Sonunda lisans talebesinin dürtüşleri, rakibinin kısa cübbesinin tek tek bütün düğmelerini sıradan geçirdi. Eteklerini ahtapot kolları gibi şeritlere ayırdı. Şapkasını iki kere yere düşürdü. Sonuçta rakibini öyle yordu ki, Corchuelo çaresizlik, öfke ve hırs içinde kılıcını kabzasından tutup var gücüyle fırlattı. Hazır bulunan köylülerden biri, katip olanı, gidip kılıcı aldı. Daha sonra da kılıcın yaklaşık 3 çeyrek fersah uzağa fırlatılmış olduğuna dair ifade verdi. Bu tanıklığı sanatın kuvvetten üstün olduğunu bütün açıklığıyla, gerçekliğiyle göstermeye yaramıştır. Corchuelo yorgun argın oturdu. Sancho kendisine yaklaşıp dedi ki, ''Tanrı hakkı için saygıdeğer efendim, zat-âlinize bir tavsiyede bulunacağım. Bundan böyle kimseye kılıçla meydan okumayın. Güreşe cirit atmaya devam edin. Hem yaşınız uygun hem de kuvvetiniz. Benim duyduğuma göre bu eskrimci denen adamlar kılıcın ucunu iğne deliğine bile geçiriyormuş. Ben hatamı anladığıma, tecrübeyle çok uzağında olduğum gerçeği gördüğüme memnunum,'' dedi Corchuelo. Ayağa kalkıp lisans talebesini kucakladı ve eskisinden de daha yakın dost oldular. Kılıcı almaya giden katibin dönmesi uzun sürer düşüncesiyle beklemek istemeyip, hepsinin yerlisi olduğu Kiteria'nın köyüne bir an önce varabilmek için yola devam etmeye karar verdiler. Yolun geri kalanında lisans talebesi kendilerine kılıcın üstünlüklerini anlattı. Öyle ikna edici sözler söyledi, hesaplar, matematiksel ispatlar ortaya koydu ki hepsi bu sanatın üstünlüğünü kavradı. Corchuelo da inadından vazgeçti. Hava kararmıştı. Köye yaklaşırlarken hepsine köyün üzerinde sayısız parlak yıldızla kaplı bir gökyüzü uzanıyormuş gibi göründü. Aynı anda flüt, davul, samtur, alboka, tef, zil gibi çeşitli müzik aletlerinin karışık tatlı seslerini duydular. Yakına geldiklerinde ağaç dallarından köyün girişine bir kamerya kurulmuş ve küçük küçük ışıklarla donatılmış olduğunu gördüler. O sırada çok hafif esen rüzgar ışıkları söndürmüyor, gücü ağaç yapraklarını kıpırdatmaya bile yetmiyordu. Çalgıcılar düğünü neşelendiriyor, o güzel çayırda küçük topluluklar halinde geziyor, kimi dans ediyor, kimi şarkı söylüyor, kimi de sayılan çeşitli aletleri çalıyordu. Kısacası her tarafta neşeyle mutluluk hoplayıp zıplıyor gibiydi. Birçok kişi ertesi gün zengin Camacho'nun düğünüyle Basilio'nun cenaze töreninin yapılacağı o yerde, herkes temsilleri ve dansları rahatça izleyebilsin diye platformlar inşa etmekle meşguldü. Köylü de bakalorya talebesi de rica ettikleri halde Don Quixote köye girmek istemedi. Kendisi için son derece geçerli olan bir mazeret gösterdi. Gezgin şövalyelerin adeti altın çatılar altında bile olsa köylerde, kentlerde değil, kırlarda, ormanlarda uyumaktı. Ve böylece Don Diego'nun şatosunda veya evinde gördüğü rahatı hatırlayan Sancho, hiç istemediği halde yoldan biraz uzaklaştılar. 20. Bölüm. Zengin Camacho'nun düğünüyle yoksul Basilio serüvenine dair. Parlak güneş, sıcak ışınlarıyla beyaz şafağın altın saçlarındaki inci damlalarını kurutmaya ancak zaman bulmuştu ki, Don Quixote kollarını bacaklarını sallayıp tembellikten kurtararak ayağa kalktı ve silahları Sancho'ya seslendi. Hala horlamakta olduğunu görünce uyandırmadan önce dedi ki, ''Ey sen yeryüzünde yaşayan insanların en talihlisi, kıskanmadan, kıskanılmadan huzur içinde uyuyorsun. Peşinde büyücüler yok, büyüler korkutmuyor seni. Uyu diyorum tekrar, daha 100 kere de söylerim. Sevgilini kıskanıp uykusuz kalmıyorsun. borçlarını nasıl ödeyeceğini, kendini ve küçük dertli aileni ertesi gün nasıl doyuracağını düşünmekten uykuların kaçmıyor. Ne hırs huzursuz ediyor seni, ne dünyanın boş debdebesi. Çünkü senin isteklerin eşeğine yem vermekten ileri gitmiyor. Seni düşünmenin yükünü ise benim omuzlarıma yükledin. Tabiatın ve geleneklerin efendilere yüklediği bir karşı ağırlık. Hizmetkar uyuyor, efendi uyanık. Onu nasıl doyuracağını, yardım edip lütuflarda bulunacağını düşünüyor. Gökyüzünün toprağa gerekli çiği yağdırmadan tunca dönüştüğünü görmek, hizmetkarı değil efendiyi kahrediyor. Çünkü o berekette ve bollukta kendisine hizmet edeni, kıtlıkta ve açlıkta doyurmak zorunda. Sancho bütün bunlara cevap vermedi, çünkü uyuyordu. Don Quixote mızrağın dibiyle dürtmese uyanacağı da yoktu. Nihayet uyandı, uyuşuk ve mahmur bir halde etrafına bakıp dedi ki, ''Yanılmıyorsam şu kamerya tarafından kekik ve sazdan çok ateşte kızaran domuz yağına benzer bir koku geliyor. Böyle kokularla başlayan düğünde ikram bol olmalı doğrusu.'' ''Yeter obur herif,'' dedi Don Quixote. ''Gel şu düğüne gidip reddedilen Basilio'nun ne yapacağını görelim.'' ''Ne yaparsa yapsın,'' dedi Sancho. ''Yoksul olmasaydı da evlenseydi Kiteria ile. Hem meteliği yok hem de gözü bulutlarda. Doğrusunu isterseniz efendim, bence yoksul adam bulduğuyla yetinmeli. Çoban kulübesinde padişah rüyası görmemeli. Tek kolum üzerine bahse girerim. Camacho isterse Basilio'yu baştan aşağı altınla donatabilir. Madem öyle, Kiteria, Camacho'nun kendisine hiç şüphesiz verebileceği mücevherleri, süsleri reddedip Basilio'nun cirit atmasını, kılıç oynatmasını seçseydi, büyük bir aptallık yapmış olurdu. İyi cirit attı, güzel kılıç oynattı diye adama meyhanede bir bardak şarap vermezler. Satılmayan beceriyle yetenek, Kont Dirlos'un olsun. Ama böyle yetenekler bol parası olan birine nasip olmuşsa o zaman diyeceğim yok işte. İyi bina iyi temelin üstüne kurulur. Dünyada en iyi, en sağlam temel de paradır. Bunun üzerine Don Quixote, Tanrı aşkına Sancho dedi, kes artık şu nutku. Bana öyle geliyor ki ikide bir de başladığın bu nutuklara devam etmene izin verseler yemeğe de uykuya da vakit bulamazdın. Bütün vaktini konuşarak harcardın. Zat-ı Ali'nizin hafızası kuvvetli olsaydı dedi Sancho, bu son sefere çıkmadan önce yaptığımız anlaşmanın şartlarını hatırlardınız. Bu şartlardan biri, başkası aleyhinde veya Zat-ı Ali'nizin yetkisine karşı olmadığı sürece canım istediği kadar konuşmama izin vermenizdi. Şu ana kadar ben bu şartı çiğnediğimi sanmıyorum. ''Ben böyle bir şart hatırlamıyorum Sancho.'' diye cevap verdi Don Quixote. ''Öyle olsa bile şimdi susup benimle gelmeni istiyorum. Dün gece seslerini duyduğumuz çalgılar yine vadileri şenlendirmeye başladı. Evlilik töreni herhalde öğleden sonranın sıcağında değil sabah serinliğinde yapılacak.'' Sancho efendisinin emirlerini yerine getirdi. Rosinante'yi eğerledi, eşeğe semer vurdu ve ikisi hayvanlarına binip ağır ağır Kamerya'ya doğru ilerlediler. Sancho'nun ilk gördüğü koca bir kara ağacın üzerinde şişe geçirilmiş büyük bir dana oldu. Yanmakta olan bir odun tepeciğinin ateşinde pişecekti. Ateşin çevresindeki altı çömlek, diğer adi çömleklerle bir kalıpta değildi. Bunlar altı tane orta boy şarap küpüydü. Her birine bir mezbaha dolusu et sığardı. Kesilmemiş koyunlar içlerinde güvercinler gibi kayboluyordu. Çömleklere gömülmek üzere ağaçlara asılmış olan derileri yüzülmüş tavşanları, tüyleri yolunmuş tavukları saymak mümkün değildi. Serinde durmaları için dallara asılmış kuşlar ve çeşitli av hayvanları saymakla bitmezdi. Sancho her biri en az 10 şiniklik, 60'tan fazla tulum saydı. Hepsi de sonradan anlaşıldığına göre iyi cins şarapla doluydu. Bembeyaz ekmek öbekleri, harman yerindeki buğday yığınları gibiydi. tuğla gibi üst üste dizilmiş peynirlerle bir duvar örülmüştü. Boya kazanından büyük iki kazandaki yağda hamur işleri kızartılıyor, iki iri kürekle kızarmış olarak dışarı çıkarılıp hemen yandaki sıcak bal kazanına daldırılıyordu. Erkek ve kadın aşçıların sayısı 50'yi geçiyordu. Hepsi temiz, hepsi çalışkan, hepsi neşeliydi. Dananın yarılmış karnına ete lezzet versin ve yumuşatsın diye 12 tane sütten yeni kesilmiş domuz yavrusu doldurulmuştu. Çeşit çeşit baharatlar libreyle değil kileyle alınmış gibiydi. Hepsi büyük bir sandıkta sergilenmişti. Kısacası düğündeki yemekler köy yemekleriydi. Ama o kadar boldu ki bir orduyu doyurabilirdi. Sancho Panza her şeye bakıyor, hayranlıkla seyrediyor ve bayılıyordu. İlk önce çömleklere gönlünü kaptırdı, esir düştü. İçinden orta boy bir tencere alıp yiyebilirdi seve seve. Sonra şarap tulumları kalbini çeldi. Son olarak da tavadan çıkan bala bandırılmış kızartmalarda gözü kaldı. O koca göbekli kazanlara tava denilebilirse tabii. Bu duruma daha fazla dayanamayarak kendini tutamayıp işiyle meşgul aşçılardan birine yaklaştı ve kibar aç sözlerle çömleklerden birine bir parça ekmek bandırmasına izin vermesini rica etti. Aşçı buna şöyle cevap verdi. Kardeşim, bugün zengin Camacho sayesinde açlığın hüküm süremeyeceği bir gün olacak. Eşekten inin de şuradan bir kepçe bulun, bir iki tavuk alıverin üstünden, afiyet olsun. Kepçe göremiyorum ben diye cevap verdi Sancho. Durun dedi aşçı. Yüce Tanrım, siz de pek nazlı, pek sersenmişsiniz. Bunları söyleyip küçük bir kazan kaptı ve çömleklerden birine daldırıp 3 tavukla 2 kas çıkartarak Sancho'ya dedi ki, ''Alın yiyin arkadaşım, bununla kahvaltı edin. Yemek saatine kadar idare edersiniz.'' ''Koyacak yerim yok.'' diye cevap verdi Sancho. ''Öyleyse olduğu gibi kaşığıyla birlikte götürün.'' dedi aşçı. ''Camacho'nun serveti ve mutluluğu hepsine izin veriyor.'' Sancho bu işlerle meşgulken Don Quixote Camerye'nin bir yanından içeri girmekte olan 10-12 çiftçiyi seyrediyordu. Hepsi son derece alımlı kısraklara binmişlerdi. Hayvanların kır koşumları gösterişli ve süslüydü, göğüs kayışlarına çıngıraklar asılıydı. Atlıların hepsi bayramlık kıyafetler giymişlerdi. Düzenli bir topluluk halinde çayırda bir aşağı bir yukarı koşarak neşeyle bağırışıp çağrışıyorlardı. Yaşasın Camacho ile Quiteria! Kız ne kadar güzelse, oğlan o kadar zengin, kız dünyanın en güzeli. Don Quixote bunu duyunca kendi kendine dedi ki, ''Bunların benim Dulcinea del Toboso'mu hiç görmedikleri belli. Görmüş olsalar, Quiteria'larını methederken biraz ölçülü davranırlardı.'' Kısa bir süre sonra Camerye'nin çeşitli yönlerinden çok sayıda değişik dansçı içeri girdi. İçlerinden bir grup kılıç dansçısıydı. Yakışıklı, alımlı 24 delikanlının hepsi ince bembeyaz ketenlere bürünmüştü. Başlarında rengarenk, ince ipek işli mendilleri vardı. Kısraklı adamlardan biri dansçıların başındaki çevik delikanlıya dansçılar arasında yaralanan olup olmadığını sordu. ''Şimdilik Tanrı'ya şükür hiç kimse yaralanmadı, hepimiz sağlamız.'' Sonra diğer arkadaşlarının arasında dönerek ustalıkla dolanmaya başladı. Don Quixote buna benzer dansları görmeye alışık olduğu halde bu kadar iyisini hiç görmemişti. Beğendiği bir diğer dans grubu da güzeller güzeli gencecik kızlardan oluşuyordu. Kızların hepsi görünüşe bakılırsa 14 yaşından büyük, 18'inden küçüktü. Yeşil kuenka dokumaları giymişler, saçlarının bir kısmını örmüş, bir kısmını salmışlardı. Hepsinin saçları o kadar sarıydı ki güneşle rekabet edebilirlerdi. Saçlarını yasemin, gül, horoz ibiği ve hanım ellerinden taçlarla süslemişlerdi. Başlarında saygın bir ihtiyarla yaşlı bir hanım vardı. İkisi de yaşlarından beklenmeyecek kadar hafif ve çevikti. Müziği bir çarklı müzik kutusu sağlıyor. Kızlar ise iffetli bakışları ve çevik ayaklarıyla dünyanın en iyi dansçıları olduklarını ortaya koyuyorlardı. Bunun ardından sözlü dedikleri türden bir danslı oyun geldi. İki sıra halindeki 8 orman perisinden oluşuyordu. Bir sıranın başında Tanrı Cupido, ötekinin başında Çıkar vardı. Biri kanatlı, yaylı, sadaklı ve okluydu. Öteki simli, rengarenk ipeklere bürünmüştü. Aşk tanrısını izleyen perilerin sırtında, üzerlerinde iri harflerle adları yazılı beyaz parşömenler vardı. İlk perinin adı şiir, ikincisinin akıl, üçüncüsünün soy, dördüncüsününki cesaretti. Çıkarı izleyen periler de aynı şekilde adlandırılmıştı. Birincinin adı eli açıklık, ikincinin armağan, üçüncünün servet, dördüncünün de huzurlu sahiplikti. Hepsinin önünde ahşaptan yapılmış bir kale gidiyordu. Kaleyi çeken dört vahşi sarmaşıklardan, yeşile boyanmış kenevirlerden yapılmış kıyafetleriyle o kadar tabii görünüyorlardı ki az kalsın Sancho'yu korkutacaklardı. Kalenin önünde ve dört yüzünde İhtiyat Kalesi yazılıydı. Müziği dört usta davulcuyla flütçü sağlıyordu. Dansı Cupido açtı. İki figür yapıp başını kaldırdı ve kalenin mazgalları arasına gizlenen bir genç kıza okuyla nişan alarak kendisine şunları söyledi. Ben tanrıyım, güçlüyüm, havada, karada, her yerde, geniş dalgalı denizde, hatta derin uçurumun dibindeki o korkunç cehennemde. Korkuyu hiç tatmadım, ne istersem yaparım, hatta imkansızı bile. Emrederim, alırım, koyarım, yasaklarım, mümkün olan her şeyde. Şiirini bitirdi, kalenin üstünden bir ok aşırdı ve yerine çekildi. Sonra Çıkar gelip iki figür yaptı. Davullar sustu, Çıkar konuştu. Ben daha becerikliyim aşktan, aşk bana yön gösterir, en iyi soydan geliyorum ben, en tanınmış, en büyük soydan. Tanrı'nın yeryüzünde yetiştirdiği. Ben çıkarım, benimle herkes geçinemez. Ama bensiz iş yapmak da mucizedir. Olduğum gibi adıyorum kendimi sana, temelli, sonsuza dek, amin. Çıkar çekildi, şiir öne çıktı ve diğerleri gibi figürlerini yaptıktan sonra kaledeki genç kıza gözlerini dikip dedi ki, çok tatlıdır şiir, en tatlı, yüce, ciddi, gönderir ruhunu akıllı kavramlarla bir sone kılığında. Hanımefendi, eğer seni rahatsız etmiyorsa ısrarım, çok kadınların kıskandığı talihini yükseltirim ben ayın halesine. Şiir kenara geçti ve Çıkar'ın sırasından eli açıklık çıkıp figürlerini tamamladıktan sonra dedi ki, eli açık derler verici olana, İki aşırı uçtan kaçındığında biri israf bunların, diğeri de tam tersi yani cimrilik. Gevşek irade birinin bahanesi, karşı koymak öbürünün bahanesi. Ama ben yüceltmek için sevgilimi bugünkünden daha müsrif olmalıyım. Çünkü kötü bir alışkanlık da olsa vermek şereflidir, aşık gönlün alışkanlığıdır, insan verdikçe fark edilir. Bu şekilde iki sıranın bütün dansçıları çıkıp figürlerini yaptılar, şiirlerini okudular. Şiirlerin kimi sevimli, kimi gülünçtü. Don Quixote engin hafızasına sadece yukarıda aktarılanları kaydetti. Sonra dansçılar bir araya geldiler. Zarif, neşeli hareketlerle döndüler, dans ettiler. Aşk kalenin önünden geçerken oklarını havaya savuruyor, Çıkar ise altın rengi çamur toplarını kaleye atıp kırıyordu. Uzunca bir süre dans ettikten sonra iri bir tekir kedinin postundan yapılmış, içi para dolu gibi görünen koca bir kese çıkardı. Kaleye doğru fırlatınca tahtalar yerinden oynayıp devrildi ve genç kız ortada savunmasız kala kaldı. Çıkar ekibindeki dansçılarla birlikte geldi. Kızın boynuna iri bir altın zincir geçirip zorla esir aldılar. Bunu gören aşk ve yandaşları kızı ellerinden almaya çalıştılar. Bu hareketlerin hepsini davullar eşliğinde uyumlu danslarla yapıyorlardı. Vahşiler iki ekibi barıştırdılar. Süratle kalenin tahtalarını birleştirip diktiler ve genç kız yeni baştan kaleye kapandı. Dans böylece sona erdi, seyredenler çok memnun kaldılar. Don Quixote perilerden birine bu danslı oyunu kimin yazıp düzenlediğini sordu. Kız da o köyün bu tür icatlara meyilli olan bir kilise görevlisinin yazdığını söyledi. Bahse girerim dedi Don Quixote, bu bakalorya sahibi veya kilise görevlisi, Camacho'dan çok Basilio'nun dostudur ve duadan çok yergilere düşkündür. Dansa Basilio'nun becerileriyle Camacho'nun servetini ne güzel sokmuş. Her şeyi dinlemekte olan Sancho Panza dedi ki, ben kralın tarafını tutarım, Camacho'dan şaşmam. Demek ki Sancho dedi Don Quixote, sen galip olan çok yaşasın diyen hüdüklerdensin. Onlardan mıyım bilmem diye cevap verdi Sancho. Ama gayet iyi biliyorum ki Camacho'nun çömleklerinden sıyırıverdiğim şu lezzeti Basilio'nun tenceresinde asla bulamam. Don Quixote'ye kaz ve tavuklarla dolu küçük kazanı gösterip içlerinden birini alarak iştahla hevesle yemeye başladı. Bir yandan da diyordu ki, Basilio'nun yeteneklerinin hesabına yazılsın. Herkesin hamuru ekmeğine göredir. Benim ninem derdi ki, dünyada iki tane soy vardır. Varlar ve yoklar. Kendisi daima varları tutardı. Sevgili efendim Don Quixote, bugünkü günde bilenin değil olanın nabzı yoklanır. Altınla kaplı eşek, semer vurulmuş attan gösterişlidir. Bu yüzden tekrar söylüyorum, ben Camacho'yu tutarım. Onun çömleklerinin köpüğü, kaz, tavuk, tavşan. Basilio'nunki elimize, daha doğrusu ayağımıza gelecek olsa su katılmış şarap olurdu. Nutkun bitti mi Sancho dedi Don Quixote. Bitmiş olsun diye cevap verdi Sancho. Çünkü zat-ı âlinizin sıkıldığını görüyorum. Yoksa 3 gün sürecek malzemem vardı. Tanrı'ya dua ediyorum Sancho dedi Don Quixote. Ölmeden önce seni dilsiz göreyim. Bu gidişle dedi Sancho, zat-ı âliniz ölmeden çok önce ben solucanlara yem olurum. İşte o zaman sonsuza dek, en azından kıyamete dek tek kelime konuşmayacak kadar dilsiz olurum. Öyle olsa bile ey Sancho dedi Don Quixote, sessizliğin asla geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki konuşmalarına erişemez. Ayrıca mantıken benim ölümümün seninkinden önce olması büyük ihtimal. Kısacası içerken, uyurken bile seni dilsiz görme umudum yok. En azından bunu umabilirdim.